geceler değerli izleyicilerimiz. Canlı yayınımıza hoş geldiniz. Bu gece yayında çok değerli bir misafirimiz var. İsveç'ten bayan Annika Rolstein. Welcome. Kendisi Musevi bir yazar. Şu anda diaspora Musevileriyle ilgili bir kitap yazıyor. Türkiye'de Hristiyan ve Musevilerin durumu ile ilgili bilgi edinmek üzere ülkemizde. Annika Hanım, İsrail'in en çok dağıtılan İngilizce gazetesi İsrail Hayom'da köşe yazarı. Kendisi aynı zamanda politik danışmanlık yapıyor ve uluslararası basında görüşlerine başvuran bir politika yorumcusu. Dünya çapında antisemitizm ve Orta Doğu'daki sorunlar ana ilgi konularındaki konular. Bugün sizinle Kanada'nın 1 milyona yakın takipçisi olan internet yayını Rebel Medya için röportaj yapmak üzere aramızda.
Çok güzel. Köken olarak da Musevi değil mi? Sonra da Musevi olmuş değil.
Köken olarak da
Musevi. Originally Jewish, right?
Yes. Yes, I am. My family is originally Russian and German.
Benim ailem Rusya ve Alman kökenli.
Dede Hazreti Musa.
Your ancestor is the Prophet Moses.
Yes. This is true. This is true.
Geldiğiniz için çok sevindim, onur duydum, şeref duydum. Sizleri çok seviyoruz, bütün Musevileri çok seviyoruz.
I'm really so delighted for your presence here. We love you so much. We really love all the Jews very much.
Thank you so much. I really appreciate you having us, and I'm here examining the Jewish life in Turkey and in Istanbul specifically.
Ben de çok teşekkür ediyorum beni kabul ettiğiniz için. Burada bulmamın nedeni Türkiye'de ve İstanbul'daki Musevi hayatı hakkında daha detaylı bilgi almaya çalışıyorum.
Özellikle burada Musevi hayatı çok güzeldi bizim bulunduğumuz yerde.
Particularly here, Jewish life is really so good. So much in delight.
Kardeşçe, dostça ve sevgi içinde.
We are all brotherly, we are all full of love, friendship and brotherhood.
Ama Türk halkı da Musevileri severler. O yanlış bir imaj dersin aksi.
But the Turkish people in general, they really have so much love for the Jews. They just try to give a negative impact. It's really wrong.
Ayrıca çok saygı duyarlar.
And also the Turkish people, they have so much respect for the Jewish people.
Türkiye'deki Museviler hep saygın ailelerdir. Herkesin değer verdiği insanlardır.
And the Jewish families in Turkey, they are all very respectable. Everyone really value Jewish people in Turkey so much.
When I was coming here, a lot of my family and friends are of course in Israel. And I told them that I had decided to go to Turkey despite the recent tensions. And a lot of them warned me about coming here, saying that in general, the Turkish people have a negative view of Jews, of Israel, and of the idea of Judaism within their country. And I'm curious what you feel about that and what your thoughts are on that.
Ben buraya gelirken ailem ve dostlarım İsrail'de bulunuyorlar. Onlar bana Türkiye'ye ve İsrail'i ziyaret, Türkiye'ye ziyarete gelmeye karar verdiğimi söylediğimde Türkiye'deki gerilim nedeniyle Musevilere karşı bir negatif, olumsuz bir yaklaşım olduğunu söylediler. Sizin bu konudaki acaba düşünceleriniz nelerdir?
Öyle ahlaksız insanlar var Musevi düşmanı, vicdansız, zalim. Kötü insanlar var ama bunlar herkese düşman. Sana düşman, bana düşman, ailesine düşman, kendine bile düşman. Dengesiz insanlar. Dolayısıyla onları kale almaya gerek yok.
There are so much immoral people like that who are against the Jews, but these are very tyrant people. They are really so brutal. They don't live by their good conscience. These people are actually enemies against everyone. They are enemies actually against their family members, their own selves. And they have no love for anyone. These are unbalanced people, so you do not have to pay any attention to those ones.
Musevilere, ehli kitaba düşman olmak haramdır. Kur'an'da Allah'ın yasakladığı bir hükümdür.
And also any enmity against the Jews or the people of the book is haram, religiously unlawful in religion. God forbids that.
Günahtır.
That is a terrible sin.
Aksi.
The contrary is a terrible sin.
Düşmanlık, vicdansızlık, zalimlik karşılığı cehennemdir.
And enmity, hostility or acting by not acting by one's conscience is definitely will be judged with eternal life in the hellfire.
And how would you explain, given your opinions that you just expressed, how would you explain what's going on in the Middle East now and what's also going on within Turkey? the tensions between Israel, given that we do have a bond religiously and historically with the Muslim world, how would you explain the tensions now and how that relates to Islam and the interpretations of Islam?
Sizin bu bahsettiğiniz görüşlerinizle bağlantı olarak Orta Doğu'da ve Türkiye'de İsrail'e karşı yoğun bir gerilim olduğunu ve İsrail halkına karşı olumsuz bir yaklaşım olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Bu konuda acaba yorumunuzu alabilir miyim? Müslüman dünyasında her ne kadar Museviler ve Müslümanlar arasında çok geçmiş yıllara dayanan bir birliktelik ve yakınlık olmasına rağmen şu an yaşanan gerilim nasıl yorumlanabilir? İslam'ın bu böyle bir gerilime bakış açısı nasıldır?
Genelde Kürt kardeşlerimize, Alevilere, Ermenilere, Rumlara, Ruslara, Araplara ve özellikle de Musevilere karşı kin duyan ahlaksızlar var. Eğer böyle mazlum insanlara kolunu uzatan olursa kolunu kökünden kırarız. Kanunla, hukukla, ilimle, irfanla. Hiç kimse böyle bir ahlaksızlık yapamaz. Sizle de isterseniz yarın İstanbul'da gezelim. Sizin de Musevi olduğunuzu söyleyerek gezelim. Kimse sizin kılınıza dokunamaz.
In general, if there is any hatefulness against our brothers who are from the Kurds, the Alevis, the Armenians, the Orthodox, Russians, Arabs, and particularly the Jews, if there is any hostility or enmity against them, if they would ever just try to target these innocent people, then we will break their arms. We will definitely use proper jurisdiction, law and order, and we will never allow them to act with any such brutality. And if you like, we can just come out tomorrow on the streets together with you, and you will see that you will encounter no enmity, no hostility here in Turkey.
Biz buraya haham dostlarımızı çağırdık. İstanbul'da göğüslerini gere gere gezdiler. Musevi dostlarımızı çağırdık. Yazar Musevi kardeşlerimizi çağırdık. İstanbul'un her semtinde haham kıyafetleriyle göğüslerini gere gere gezdiler. Kimse yan dahi bakamadı. Ne Alevi'ye, ne Rum'a, efendim, ne Musevi'ye, ne Hristiyan'a, ne Türk'e, ne başka ırktan bir insana kötülük yapılmasına Türkiye'de hiç kimse müsaade etmez. Kanunla, hukukla ne gerekiyorsa yaparız.
For example, we very recently had a Jewish delegation, including our rabbi friends and also our Jewish friends who were authors, who were journalists. They just traveled through Istanbul on the streets together with us, and none of them encountered any hostile attitude. They were never encountered with any hostility or enmity. On the contrary, they were really very free and they were very comfortable on the streets. So if there is anyone who are from the Alevites, from the Orthodox Jews, Christians or any other race, we will never allow any harm against them. The Turkish people, we are determined not to allow for any damage.
Musevi Hristiyan cemaatlerden, özellikle Musevi kardeşlerimizden şikayetçi olan varsa, herhangi bir konuda rahatsızlığı olan varsa bize söylerseler gereğini yaparız. Kanunla, hukukla.
And also, if there are any Jewish friends who are from the Jewish community here in Turkey, if they have any complaints, we will definitely carry out the necessary action and help them. We will resort to law and jurisdiction to prevent any such harm against them.
Well, many would say, and it's true in Turkey and all over the world, that enemies of Jews want to differentiate between Jews and Israel. And as a religious person myself, I am of the belief that you can never differentiate between Jews and Israel, and that we are the children of Israel, which means that anti-Semitism, which is considered wrong, has turned into anti-Zionism, which is an overly negative view of Israel. How do you view this in Turkey today? Do you feel that Jews are accepted, but that Israel is not? And do you, if so, see that as a problem?
Dünyanın birçok yerinde aynı zamanda Türkiye'de Musevilerle İsrail halkı arasında bir ayrım yapılıyor. İnsanlar genelde Musevileri benimserken İsrail halkına karşı veya İsrail devletine karşı bir ayrımcılık yapıyorlar. Bu nedenle antisemitizm Musevi karşıtlığı bir sorunken aslında şu an antisiyonizm gibi bir problem ortaya çıkmış durumda. Sizce Türkiye'de aynı şekilde Museviler kabul görürken İsrail devletine karşı veya İsrail halkına karşı böyle bir tutum var mı? Ben bir Musevi olarak Musevilerle İsrail halkı arasında, İsrail arasında bir ayrım göremiyorum. Sizce şu an antisiyonizm adı altında başka bir düşmanlık ortaya atılıyor mu?
İsrail halkı demek, Museviler demektir zaten bizim için.
The Israeli people is actually the Jewish people for us.
İsrail devleti de Türkiye'nin tanıdığı bir devlet.
And Turkey recognizes Israel as a state.
Ticari işbirliği oluyor, askeri işbirliği oluyor. Biz burada İsrail askerlere eğitim veriyoruz.
We have commercial relations with Israel, we have military relations with Israel. We even train the Israeli soldiers here in Turkey.
Ve ticari bağımız çok yüksek.
And we have high rates of commerce and trade.
Evet, çok yüksek seviyede ilişkilerimiz.
We have high, very close ties with Israel in many different areas.
İsrail devletiyle Türk devletinin bir alıp veremediği olamaz.
And Turkey would have nothing against the Israeli state.
Şahıslarla olabilir, belirli.
Maybe there could be issues between certain individuals.
Yani Türk devletinin kriminal gördüğü şahıslar olabilir. Veyahut İsrail'in Türkiye'de kriminal gördüğü şahıslar olabilir. Onların karşılıklı anlaşmazlığı olabilir.
Turkey could be considering certain criminal people as individuals from Israel, or Israel could be considering that there are certain criminals in Turkey, so that could be on an individual base.
Bu normal.
And this is normal.
Tayyip Bey de çok aklı başında şefkatli bir insandır. Burada birçok sinagog açtırdı Türkiye'de. Musevileri çağırıp birlikte iftar yapıyorlar. Onlara karşı çok saygılı, sevgi dolu. Amerika'da da Musevilerle görüştü. Museviler aleyhinde herhangi bir ifadesi hiçbir zaman için olmaz ve olamaz da.
And also the Turkish President Erdogan, he's really a very wise person, he's really so rational. He opened so many synagogues in Turkey. He has iftars with the Jewish people here in Turkey. He met with the Jews in the United States and he has never spoken against the Jews. So we would never expect him to have any hostility against the Jewish people.
So why do you then think that image from the outside, the same image that I was told about and warned about before coming here, is that Mr. Erdogan is critical and sometimes even hateful of Israel, and through that is causing problems for the Jewish community within Turkey.
O zaman size şunu belirtmek istiyorum. Ben Türkiye'ye gelmeden önce İsrail'de bulunan akrabalarım, yakınlarım tarafından uyarılmıştım. Türkiye'de dışarıdan bakıldığında böyle bir imaj görünüyor. Sanki Sayın Erdoğan İsrail'e karşı bir nefret ya da yoğun bir eleştiri üslubu geliştirdiği yönünde. Sizce bu nedenle de Musevi cemaatinin Türkiye'de bu düşmanca yaklaşımdan dolayı sorunlar yaşadığı söyleniyor. Bunun gerçekliği var mıdır? Bugün bu konudaki görüşünüz nedir?
Söylesinler, gök kubbeyi başlarına geçiririz. Kim yapıyorsa.
If there would be any such problems in the Jewish community here in Turkey, they should definitely tell us. We'll bring down the skies on top of them. We'll never allow such hostility.
Kanunla, hukukla.
We'll always use law and order, but we'll never allow for any such intimidation.
Göğsünüzü gere gere gezebilirsiniz İstanbul'da istediğiniz gibi.
You may walk around Istanbul as you like, freely.
And what about the future relationship between Israel and Turkey going forward? We've seen a breakdown, if you will, in the relationship between Israel and Turkey recently. What do you think is the future of that relationship, and what do you think a possible alliance between Israel and Turkey could mean for the future of the region and the future of basically all Muslim countries and the relationship to Jews?
İsrail ile Türkiye arasında yakın geçmişte bir anlaşmazlık yaşandı. Aralarında bir ilişkilerinde çeşitli sorunlar yaşandı. Sizce böyle bir bozulma göz önüne alındığında gelecekte Türkiye ve İsrail arasındaki işbirliği devam edecek mi? Ve bu yönde Türkiye ve İsrail arasındaki herhangi bir ilişki bozukluğu bölgenin geleceğini nasıl etkileyecek ve Müslüman ülkeler açısından Musevilere bakış açısı bundan etkilenecek midir?
Türkiye, İsrail, Mısır, Ürdün, Lübnan, Rusya, İran hepsi birleşecek. Moşiyah çıkacak, Moşiyah'ın önceliğinde.
Turkey, Israel, Egypt, Lebanon, Russia, Iran, all these countries will come together in alliance. They will get united and Moshiach will appear in the future. And they will all become brothers.
Savaşlar kalkacak.
And all the wars will end.
Silahlar kalkacak.
And all the military weapons, they will be just removed.
Allah'ın Tevrat'ta belirttiği uçsuz bucaksız o topraklarda Museviler özgürce, kardeşçe yaşayacaklar.
God mentions of this extensive territories, extensive land in the Torah, and God gives this as a promise to the Israeli people, so they will be allowed to live securely and freely throughout that land.
Well, as you may know, I spent some time in Iran recently, and during my month there, I also went to Qom to meet with Muslim clerics and discuss the Mehdi and Mashiach and the similarities between Islam and Judaism. And what was fascinating to me after understanding how closely tied Islam and Judaism is that we are, you know, we're brothers constantly fighting. And the issue, of course, is that before the Mashiach comes, God willing, is that there are only people. There are people on this earth that have to deal with the conflicts. And there has to be a reshaping. In order for the Mashiach and the Mehdi to come, there has to be a reshaping and a friendship. And how do you see that friendship being forged in the Middle East? What is, how do we create a unity, not only between Muslim countries, but between Muslim and Jews in practical terms?
Ben buraya gelmeden önce kısa bir süre boyunca İran'da bulundum. İran'da bulunduğum süre boyunca Müslüman alimlerle çeşitli görüşmeler yaptım ve burada Moşiyah ve Mehdi'nin aslında aynı kişiler olduğunu, bağlantılı olduklarını ve İsrail'le Müslümanlar arasında çok yakın güçlü bağlar olduğunu ve bunların dine dayandığını gördüm. Hatta Museviler ve Müslümanlar kardeşler ve biz kardeşler olarak birbirimize savaşıyoruz, çatışıyoruz. Moşiyah geldiğinde, Mehdi geldiğinde inşallah nasıl bir gelecek olacak? Museviler ve Müslümanlar, Moşiyah ve Mehdi'nin ortaya çıkışıyla birlikte nasıl birlik olacaklar? Orta Doğu'da nasıl bir birliktelik oluşacak? Bunun hakkında görüşünüzü almak istiyorum.
Savaş özel olarak çıkartılıyor Irak'ta, Suriye'de. İran ve İsrail arasındaki gerilim de özel çıkartılıyor.
Actually, wars, these are just waged for deliberate reasons, for negative intentions. Iraq, Syria, all these countries were led to war for certain reasons. And that's the same with the relations between Turkey and Israel. There's a deliberate intention behind it.
Moşiyah'ın çıkışından önce bunlar gerçekleşmesi gerekiyor.
Before Moşiyah's appearance, all these have to take place.
İnsanlara garip gelebilir ama bu olması gereken şeyler.
People may not really be considering these to be normal events, but these have to occur.
Kaderde olan şeyler.
These are all part of destiny.
Onlar da kadere uyuyorlar.
And they are also following their destiny.
Well, I've read your thoughts on the true ideas or the true meaning of the Quran and of Islam. And what I'm curious about is how you would go about changing the structure and the nature of the Islamic world, given that there is so much political and human interest invested in this, that this is not, as I said, a divine leadership yet, but a human one. How would one go about restructuring the very outlook on Islam and the Quran in the world today?
Sizin Kur'an ve İslam hakkındaki gerçeklere dayalı, hak bilgilere, doğru bilgilere dayalı görüşlerinizi okudum, görüşlerinizi inceledim. Sizce İslam dünyasında nasıl bir değişiklik olacak? Genellikle insanlar şu an ilahi bir yönetimle değil, siyasi amaçlarla ve politik amaçlarla ülkelerini yönetiyorlar ve ilerliyorlar. Tüm bunları değerlendirdiğimizde İslam'ın son sorusunu tekrar sorabilir miyim? İşi atlamış olabilir.
Bir şey sordu. Nasıl bir değişimden sonra Müslümanlar, Müslüman dünyasında nasıl bir değişim gerekiyor ki bir birliktelik oluşsun diye
soruyor. Önümüzdeki günlerde büyük olaylar olacak.
In the coming days, you will see that very important, colossal events will take place.
Büyük olaylar olmayınca insanlar uyanmıyor.
Because without such very effective incidents, people do not really wake up.
Felaketler insanları uyandırıyor.
Only disasters make people awaken.
Yoksa derin bir uykuda oluyorlar.
Otherwise, they keep on staying in their deep sleep.
3-5 yıla kadar Moşiyah göreceğiz.
In 3 to 5 years, we will see Moshiach.
Ve tapınağı yeniden yapacağız Hazreti Süleyman'ın mescidini.
And we will rebuild the masjid, the temple of the Prophet Solomon once again.
Ve her yerini altınla kaplayacağız.
And everywhere will be just covered with gold.
Bunlar kesin, kimse durduramaz bunu.
And this will absolutely take place. Nobody could ever stop this.
Bütün sistem onun için şu an dizayn ediliyor. Bütün Orta Doğu onun için dizayn ediliyor.
And all the current system and the entire Middle East is being designed just for this purpose.
Dünyanın en büyük Mason locaları İran'dadır ve Mısır'dadır.
And the greatest Masonic, Freemasonic lodges are in Iran and also in Egypt.
Yöneticilerin çoğu Masondur.
And many of their leaders, they are Freemasons, the leaders of countries.
Masonluk da Moşia hizmet içindir.
And Freemasonry is actually in service of the Moşia.
Halktan gizlenen birçok sır var.
And there are many secrets that are kept hidden from people, from the general public.
Yani özetle Allah'ın dediği olacak.
In summary, what God commands will take place.
Tayyip hocam da Musevileri çok sever. Eminim, biliyorum, tanıyorum.
And I'm really so sure, I know the President Erdogan, he has so much love for the Jews.
Kimse bu konuda kuşkuda bulunmaz.
Nobody should any have any doubts about this.
Ben güvence veriyorum.
I'm just giving an assurance to the President Erdogan. I'm a witness for his love for the Jews.
Ama Katolik Müslümanlar tabii ki ona çok baskı yapıyorlar.
But there are certain Catholic Muslims, they make this pressure on the President Erdogan.
Yani Musevilere karşı olması için, ama onları dinlemiyor.
They just provoke him, incite him to have this hostility against the Jews, but he doesn't pay attention, he doesn't pay heed to them. He doesn't act according to their words.
Hazreti Süleyman'ın sarayını da yapacağız ve Kudüs'ü cennet gibi yapacağız.
And we will also build the palace of the Prophet Solomon, and we will make Jerusalem just like a place of heaven.
Bir kere Kur'an'a göre siz oradasınız, yani sizin yurdunuz orası.
And according to the Quran, your place of settlement is Israel. You should be there.
Yani bu Allah'ın hükmünü kimse değiştiremez.
This is God's commandment and nobody could ever change.
Tevrat'a göre de böyledir, Kur'an'a göre de böyledir.
Both according to the Torah and the Quran, the Israeli people, they have to settle in their land.
Allah'ın vaadi gerçekleşecek. O uçsuz bucaksız vaat edilen topraklarda özgürce yaşayacaksınız.
God's promise will come true and you will be living in that extensive beautiful land as you like, freely in security.
Çekirdek devletiniz olacak ama her yerde özgür olacaksınız.
You will have your core state but you will be free everywhere. You will live everywhere.
Herkesin devleti olacak.
Everyone will have their own state.
Cumhuriyetler tarzında.
Just like in the form of republics.
Ama sınırlar açılacak.
But all the borders they will be open to everyone.
Ve hem Tevrat'ta hem Kur'an'da belirtilen Allah'ın vaat ettiği topraklarda özgürce yaşayacaksınız.
And you will live freely in the promised land. God promises in both the Torah and the Quran. You will live there as freely and in security as you like.
Well, in, I feel like I should ask a somewhat philosophical question that if everything, as we believe, is in the hands of God, then why would we bother with politics? Meaning that if there is an assurance that we will live in this borderless world and that we will be able to live like brothers, why would we then engage in modern day politics as we do and as we have to? What is the point of that if we trust in a divine prophecy and a divine right?
Size bu durumda felsefi bir soru yönlendirmek istiyorum. Her şey Allah'ın dilemesiyle meydana geliyor ve her şey Allah'ın emrine göre gerçekleşiyor. Bu durumda biz siyasetle neden uğraşıyoruz? Eğer gerçekten sınırsız bir dünyada yaşayacaksak ve tüm insanlar kardeş olacaklarsa, bu durumda neden modern dünyamızda siyaset ve siyaseti uygulayan, politika yapan kişiler var? Bunun amacı nedir? Eğer ilahi bir yönetimi ümit ediyorsak ve bekliyorsak, şu anki siyasi uğraşların amacı nedir?
Bu sözlü Tevrat'ta da geçer. Peygamberimizin hadislerinde de geçer. Önce bütün yollar denenecek. Her yolun açmazda olduğu görecek. Siyaset, politika, her şey denenecek. Hiç kimsenin çözüm bulamadığı anlaşılacak. Bunun sonucu da Moşiyah çıkacak. Yani insanların aklında bir izdifam kalmaması için bu. Ve mutlaka bu acıyı çekmeleri gerekiyor insanların.
Actually, this is the reason and the purpose of politics is mentioned in the Oral Torah as well as the Hadith of the Prophet Muhammad. because according to this, we learned that all the methods will be tried before Moshiach's appearance. People will try all paths, all ways. They will try all methods, but they will see that they will encounter no success. They will always come to a deadlock. And when politics is consumed, only then they will understand that the only solution will be with the Moshiach. And only afterwards, Moshiach will appear. And God creates this for a particular reason, so that people will see with their methods they could achieve nothing, but only with the Moshiach, the solutions, the resolutions will come.
Biz bütün gücümüzle kanı durdurmaya çalışacağız, savaşlar durdurmaya çalışacağız ama durduramayız.
We may just try to stop the bloodshed with all our force, but we cannot do it.
Tevrat'ta ve Kur'an'da belirtilen hükümler bunlar.
These are the commandments God gives us in both in the Torah and the Quran.
Ancak Moşiyah durdurabilir.
Only Moşiyah can stop the bloodshed.
Tapınak şövalyeleri, masonluk ve bütün Museviler, bütün dindar Müslümanlar, bütün Hristiyanlar Moşiyah'ı destekleyecekler.
And the Templar Knights, the Freemasons, including all the pious Christians, Jews and Muslims, they will be giving their support to the Moshiach.
Çünkü dünyanın başka kurtuluşu yok.
Because there is no other redemption, no other salvation for the world.
Bu Allah'ın hükmü.
This is God's order, God's judgments.
Dünya bir nevi illüzyondur. Yani bunun içinde bu film bu şekilde yaratıldı zaten.
The world is a kind of an illusion, actually, and God created this world with such a scenario in this illusion.
Yani bir gölge varlıktır insanlar, kainat, dünya.
And the human beings, the entire universe, the world is like a shadow being.
Allah vaadinden dönmez ve mutlaka yapar vaadini.
And God never breaks his promise. God will definitely create what he has promised.
Şu ana kadar vaat ettiklerinin tamamı çıktı. Hepsi oldu.
And all God has promised up until now has come out to be true.
Moşiyah'ın bütün alametleri çıktı şu ana kadar.
And we have seen that all the signs, the portents of Moshiach have come out to be true.
İsrail devletinin kuruluşu da Moşiyah'ın çıkış alametidir. Sanhedrin meclisinin kuruluşu da aynı şekilde Moşiyah'ın çıkış alametidir.
And also the foundation of the Israel as a state, as well as the Sanhedrin to be established after so many years, are both signs of Moshiach's appearance.
Yani bütün yüksek ahamlar bunu biliyorlar.
And all the esteemed high-ranking rabbis, they are acknowledged about all these facts.
Tarih de bitti zaten.
And we are at the end of the history.
Yani Musevi takvimine göre Moşiyah'ın mutlaka gelmiş olması gerekiyor ve Sanhedrin de bu kararı verdi. Moşiyah'ın halen yaşadığını söylediler.
And according to the Jewish calendar, Moshiach should appear in this era, and Sanhedrin has made this declaration that we are in the era of Moshiach.
Bunlar hikaye değil. Gözümüzde gördüğümüz gerçekler.
These are not storytelling, these are not stories, these are facts that we witness with our eyes.
And they determined that according to the Jewish calendar, he must be alive, Moshiach.
Well, we have, according to Jewish thought, or at least some of the Jewish thought, it's a commandment to live actively within creation, which means that humanity has a large, we expect much of humanity, and we cannot trust God in to just solve our problems. And looking at the world now, we see religious leadership acting as placeholders for God. For example, as I said previously, in Iran, the entire constitution and institution, political institution, is built on the idea of being a placeholder for the Mehdi. But the problem, as we know it within Jewish thought at least, is that people are corruptible. People are not divine. So I'm interested in your thoughts on what happens when you have a theological state, when you have a religious state, based on the values of Islam, and what do you do not to corrupt that with human weakness and human fallacy?
Musevi düşüncesine göre yaratılış içinde aktif yaşam içinde yer almamız söylenir. Bizler insanlık olarak sorunlarımızı çözmek için sadece haşa Allah'a güvenemeyiz bu Musevi inancına göre, bazı kişilerin Musevi inancına göre. Bu durumda bazı dünyadaki liderlere baktığımızda, ülkelerin yöneticilerine baktığımızda bu kişiler Allah adına hareket ettiklerini söylüyorlar. Örneğin İran'da siyaseti yönlendiren çeşitli kesimler var. Musevi düşüncesinde de aynı şekilde. Fakat bu insanlar ilahi bir nitelik taşımadıkları için sonuçta bozulmaya uğrayabiliyorlar. Ve kolaylıkla aldatılabiliyorlar, yanlış yönlendirilebiliyorlar. Bu durumda siz dini bir devlet yapılanması olduğunda, örneğin İslam'a dayanan bir devlet kurulduğunda, insanların zayıflıklarından kaynaklanan bu zaafların yönetime yanlış bir etki oluşturmayacağını nasıl garanti edebilirsiniz veya bu nasıl önlenebilir?
Moşeh'in başında olmadığı bir İslam devletin kaderde yok. Böyle bir şey olmaz.
Any Islamic state which is not led by Moşeh is not a part of destiny. No such thing could ever occur.
150 yıldan beri uğraşıyorlar. Asla olmaz öyle bir şey. Moşeh'in dışında İslam devleti mümkün değil.
There could be no Islamic state established without the leadership of Moşeh.
Yani Devletler Birliği, İslam Devletler Birliği.
This means that the Islamic countries, they will come together in unity.
They have been trying this since 150 years, no result.
Well then what does that say now about the future? I want to bring it a little bit back to contemporary Turkey. When there are fears around the world that that Turkey will become a dictatorship, that it will become an Islamic state in the style of Iran. But the ideas that you speak of are generally what we would say modern or even, you know, to use the word progressive ideas in relation to the reevaluation of Islam and the Quran. What do you see as the future of not just the political leadership, but the entire theology and ideology of Turkey going forward?
Bu durumda Türkiye hakkında bir soru sormak istiyorum. Dünya üzerinde genellikle Türkiye'nin şu an için değerlendirilmelere göre bir diktatörlüğe dönüşeceği ve bir İslam devleti olup daha sonra İran'a benzeyeceği yönünde çeşitli yorumlamalar, algılar var. Fakat sizin bahsettiğiniz düşünceler İslam'ı ve Kur'an'ı doğru bilgilerle yorumlayıp ilerleyici ve ilerlemeci bir yaklaşım sunuyorsunuz. Bu durumda sizce Türkiye'nin gelecekte böyle bir ideolojik sapmaya kapılması mümkün müdür?
Türk milleti çok aydın, aklı başındadır. Kur'an Müslümanıdır. Bağnazlıktan hiç hoşlanmaz Türk milleti. Ezici çoğunluk o tarzda bir inanca sahiptir.
The Turkish people, the Turkish nation, they are very enlightened people and they are very reasonable. They act with their good conscience and they follow the Quran. They are Quran Muslims. They are against all kinds of superstitions or bigotry, so they would never have that kind of an ideological inclination.
Ezici çoğunluk Katolik İslam anlayışına karşıdır.
And the majority of the Turkish people, they are against a Catholic interpretation of religion.
Yani %90 diyebilirim, 95 diyebilirim.
I can say that 90 or 95% of the Turkish people, they are against that fanatic Catholic understanding of religion.
Ayrıca Türkiye başıboş bir ülke değil.
And Turkey is not left on its own.
Sayın Tayyip Erdoğan da aklı başında samimi bir Müslümandır. Kur'an Müslümanıdır. Katolik İslam anlayışına karşıdır ama kırıcı değil. Ama inanç olarak karşıdır.
And the President Erdoğan, he's really a very enlightened and a very sincere Muslim. He's definitely against a Catholic understanding of religion. He doesn't accept a Catholic Islamic fanatic understanding. He lives by a true understanding of Islam, but he doesn't break those people, he doesn't damage those people.
İran'ın şu an öyle bu şekilde olması gerekiyor kaderde. Yoksa İran'ı değiştirmek bir haftada bile mümkün.
Actually, the current position of Iran, according to destiny, they have to experience this kind of a state model. Otherwise, God could change everything in about one week. Everything could change.
Yani içerideki İç yapılanma buna müsait.
The interior structure, the interior administration within Iran is possible for doing such a change.
Well, so as far as contemporary politics, I want to ask you, and as I have asked everyone I've spoken to during this trip, how do you feel about President Trump's decision to move the embassy to Jerusalem? And what do you think it means for the peace process and for the Palestinian and Jewish people?
Tekrar günümüz siyasetiyle ilgili size bir konu sormak istiyorum. Başkan Trump'ın İsrail elçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu doğru bir karar mıdır?
Amerikan masonlarının aldığı bir karar. Trump'ın aldığı bir karar değil.
This decision was made by the American Freemasonry. It was not the President Trump's decision on his own.
Hem İsrail'in başkentidir, hem Filistinlerin başkentidir bana göre.
And according to me, Jerusalem is both the capital of Israel and also Palestine.
Tevrat'ta zaten başkent olarak geçiyor.
And Jerusalem is mentioned as a capital city in the Torah.
But on a practical level, now, for example, many of my friends and colleagues in Israel fear that there's going to be a war breakout this summer, and it will be, you know, the third war in 5 years that we've seen on the border of Gaza. How do we deal with the Palestinian issue on a real practical day-to-day level? Can you support the state of Israel? Is it possible for Turkey to support the state of Israel and the Jewish people, and also support a viable two-state solution given the leadership of Hamas and Fatah at this moment?
Pratik uygulamada nasıl bir çözüm arayışı içinde olmamız gerektiği hakkında size bir soru sormak istiyorum. Benim arkadaşlarım ve meslektaşlarım İsrail'de çok yakın zamanda bir savaş çıkacağıyla ilgili bir kanaate sahipler.
Bu yaz
bir savaş çıkacağını söylüyorlar. Sizce Filistin sorunu nasıl çözülmeli? Bu konuyu çözmek için günlük hayatta arayabileceğimiz, bulabileceğimiz çözüm yöntemleri nelerdir? Aynı zamanda İsrail Devleti ve Musevileri Türkiye'yi destekler mi böyle bir savaş olması durumunda? Türkiye iki devletli çözüme destek veriyor mu? Aynı zamanda Hamas ve El Fetih gibi örgütlerin de durumu var. Bu konuya yaklaşım nasıl olacaktır?
Onlar orayı yöneten yaklaşık 7 kişinin kontrolünde, onların iki dudağın arasında. Orada büyük örgütler var, kilitlenmiş örgütler varmış gibi görünüyor ama esası o şekilde değil.
There are actually 7 people who are in control, who are in holding control of the entire situation right now. So if those people are to speak for a solution, so there may be seemingly some groups and different organizations, but they are not effective.
Yani Moşe'ye çıkmadan önce orada İsrail'le Filistinlilerin savaşacağı ve mücadele edeceği, orada Filistinli kan akacağına dair hadisler var. Ve bunlar oluyor. Ama biz buna karşı bütün gücümüzle mücadele ediyoruz tabii. Moşe'ye öncesinde bunların olacağı belirtiliyor.
Well, actually, without Moshiach's appearance, it is mentioned in the Hadith, and this was foretold beforehand, that there would be a conflict, a bloodshed between Israel and Palestine, that there would be many conflicts and bloodshedding occurrences between them. We are definitely responsible for struggling against these, but these are the signs that we were informed beforehand.
And we cannot stop it.
Evet, Filistin devlet olacak, İsrail de çekirdek devlet olarak kalacak. İkisini de birbiriyle kardeş hale getireceğiz. Birbirlerine sarılıp dost olacaklar. Bu kavga mutlulukla, dostlukla, sevgili sonuçlanacak. Kudüs'te hem İsrail'in hem Filistin'in başkenti olacak. Yani bunun dönüşü yok.
What will happen is actually Palestine will be a state and Israel will remain as a state also. And we will definitely make them brothers. So they will embrace each other, Palestinians and Israelis, they will become brothers. All this quarrel will definitely come to an end. And this will be resolved by means of love, friendship and brotherhood. And Jerusalem will be a capital city both for Palestine and Israel.
Hazreti Musa'nın kutsal sandığını bulacağız.
We will also discover, unearth the Ark of the Covenant of the Prophet Moses.
Getirip Mescid-i Aksa'nın önüne koyacağız.
And that will be brought just right in front of Mescid el-Aksa.
Kur'an'da buna da işaret var.
And there's an indication to this also in the Quran.
O kutsal sandığı Kur'an anlatıyor.
And the Quran describes of the Ark of the Covenant.
İçindekilerinden de bahsediyor.
And also what are found, what will be placed.
Özel olarak şu an korunuyor.
And this is just in a secure place right now.
Dünyada yer yerinden oynayacak. Çok büyük olaylar olacak.
And the world will definitely shake with very important events, with very colossal happenings.
Museviler de arıyor biliyorsunuz. Hristiyanlar da.
And you know that the Jews and also Christians, they are searching for
Ark of the Covenant. Müslümanlar, herkes arıyor.
And the Muslims also.
Given its central place in both our faiths,
What do you think should be done with the Temple Mount, and how do you view the conflict concerning the Temple Mount and also Jordan's role in that conflict?
İnançlarımızın ortak yönlerini düşündüğümüzde Tapınak Tepesi ile ilgili şu an yaşanan sorunları acaba nasıl aşılabilir? Bildiğiniz gibi Ürdün de bu konuya dahil oluyor.
Orada çok büyük bir arazi var, çok büyük bir yer var. İki mescidin arasında. Ben gösterttim, onun filmini de hazırlattım. Var mı onun filmi? Oraya Hazreti Süleyman Mescidi'ni yapacağız inşallah.
There is a very wide area between the Masjid al-Aqsa and also the temple. There is a wide region, a wide territory there. And I just prepared a movie about that, a sketch, a design about that. We will just build the Masjid of the Prophet Solomon right there.
I showed this on the plan, on the land.
Planda biz sunduk Musevi haham dostlarımıza.
And we prepared this as a plan and presented it to our rabbi friends.
Oradaki arazi çok müsait.
That area there, that region there is so convenient for the Temple of the Prophet Solomon to be built, rebuilt.
Kesin yapacağız.
We will definitely do this.
That's so prepared with Mr. Adanoktar's descriptions.
And the issue is, of course, that when I go up on the Temple Mount and what I see there is not only people who care about the place religiously, but of course also there is money and politics that come into play here. And I guess that's the core of the issue, that even though we may agree on the religious significance and the religious outcome when the Mashiach comes, God willing, the politics come into play, and something has to be done in the meantime. And if we believe that all of the land of Israel, including Judea and Samaria, is part of the prophecy and part of our land, then how would we, for example, create a Palestinian state? And within that state, how do we manage a place that two people consider holy, but many political and financial interests want to stop us from being brothers and sharing that place as believers.
Tapınak Tepesi'ne çıktığımda orada başka sorunlarla da karşılaşıyorum. Bu konu hakkında size tekrar bilgi vermek istiyorum. İnsanlar tabii ki Müslümanlar ve Museviler Tapınak Tepesi'ni kutsal bir yer olarak değerlendiriyorlar ve dini önemine saygı duyuyorlar. Fakat aynı zamanda siyasi ve para gibi çıkarlarını gözeten kişiler de var. Bu nedenle bu bölgenin dini olarak önemini inşallah kabul ediyoruz ve görüyoruz. Fakat aynı zamanda siyaset ve politika yönüyle de bu arada insanlar bu dönemde neler yapmalı? Eğer İsrail toprakları gerçekten bu vaatlerin gerçekleşeceği bir topraksa, Allah'ın vaadi burada gerçekleşecek. Bu durumda Filistin devleti burada ne şekilde oluşturulmalı, nasıl bir devlet kurulmalı? Bu devlet içinde iki toplumun da kutsal saydığı topraklarda siyaset ile birlikte politikacılar bu dönemi nasıl değerlendirmeli? Neler yapılmalı?
Filistin'de de bir çekirdek bir devlet oluştururuz. Yani bazı sınırları da belli zaten. Fakat pratikte bu sınırlar kullanılmaz. Filistin zaten o arazide alabildiğine yayılır ve gelişler. Yani Ürdün topraklarını da kullanırsınız. Mısır topraklarını da kullanırsınız. Hem Filistin hem İsrail. Yani dar bir bölgede kalmanız diye bir konu yok.
Well, in Palestine, we can definitely establish a core state there. The borders could be established also. But looking at all this in practice, we can see that it's not possible to limit both Israel and Palestine in that limited, very minute area, minute region, because you will be just given the capacity to expand and just live and settle as you like all around the region.
Siyasetçiler bunu yapamaz. Politikacılar yapacağı bir şey değil. Dindarlar yapacak.
And it is not the politicians actually who will accomplish this. It will be the religious people who will do that.
Onlar ancak yardımcı olacaklar.
The politicians may only help.
Tabii ki dünya masonluğu da devrede olacaktır.
And for sure the world Freemasonry, they will be just intervening.
Ortadoğu'daki devletlerin liderlerinin büyük bölümü masondur.
And the majority of the leaders of the Middle Eastern countries, they are Freemasons.
Yani %90 diyebilirim.
I can say 90% of the leadership in Middle East countries are Freemasons.
Bakanlar,
That includes the ministers.
Yüksek rütbeli askerler.
High-ranking military officers.
Büyük bölüm masonlar.
The majority of them are Freemasons.
I want to ask about anti-Semitic attitudes within within Turkey and within the Middle East, and how we start to change basic ideas. I've interviewed many people from within the Jewish community during the few days that I've been here. And what most of them have told me is that even though it has now modernized and people have a more progressive outlook on Jews within Turkey, there are many old ideas, many, many faulty ideas about what Jews are, what Jews are able to do, and of course the old ones about world conspiracies and powers well beyond our means. How would we go about, or how would you go about changing that on the level where it counts in education and children? Is there hope for the Middle East when it comes to viewing Jews, us Jews, as just people?
Antisemitizm hakkında sizden görüşlerinizi almak istiyorum. Türkiye ve Orta Doğu'ya baktığımızda son dönemde burada bulunduğum birkaç gün içerisinde Musevi cemaatiyle çeşitli kişilerle röportajlar yaptım. Onlar bana Türk halkının Musevilere karşı olumlu görüşleri olduğunu ve ilerlemeci bir görüşe sahip olduklarını, fakat aynı zamanda Musevilerle ilgili geçmişten kalan bazı yanlış inanışların olduğunu ve Musevi toplumdan bazı kişilerin çeşitli kötü eylemler gerçekleştirebileceği yönünde bazı algılar olduğunu söylediler. Böyle yanlış görüşler ve yanlış algılar söz konusu. Hatta Musevilerin dünyada çeşitli komploları gerçekleştiriyle ilgili de bazı görüşler var. Sizce bu yanlış algılar nasıl değiştirilebilir? Çocuklar nasıl eğitilmeli? Orta Doğu'da bu konuda ümit görüyor musunuz?
Daha önce bu dediğiniz doğru vardı. Yani Musevilerin çivili tabutlar yaptı, insanları içine koydu, onlardan akan kanlarla hamur oluşturup ekmek yapıp insanları yedirdikleri vahşiyane ve manyakça izahlar vardı. Ama şu an buna insanlar gülüp geçiyorlar.
Actually, what you're telling is true. That was the case, but in the past. There were certain claims, certain stories that Jews were just building certain nailed boxes. They were placing children inside of them. They were taking the blood out and cooking breads with them. There were all kinds of brutal and terrible stories about the Jews, but people are just laughing at those stories right now. They don't ever believe them.
So I want to come back to Mr. Erdogan and his relationship to Israel. Some of it, as you said, may have to do with outside influence and outside propaganda, if you will. But we all know that you don't use propaganda unless it's effective. That in the Middle East now, especially when it comes to Muslim countries, it's almost mandatory to be negative towards Israel, to be sometimes even hateful towards Israel. The change that we've seen is, for example, from Saudi Arabia. And there is some hope that there are changing attitudes due in part to political, geopolitical interests. Who do you think will be the leader in the Muslim world when it comes to creating a brotherhood with Israel and creating a new way forward in Middle Eastern politics?
Sayın Erdoğan konusuna tekrar geri gelmek istiyorum. Kendisinin İsrail ile ilgili görüşlerinin bir kısmının negatif olduğu ile ilgili yaklaşımlardan size bahsetmiştim. Genellikle Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerde İsrail'e karşı negatif bir tutum takınmak ve nefret söylemleri yapmak, bu bir klasik geleneğe dönüşmüş durumda. Suudi Arabistan'da bazı değişiklikler, olumlu yönde bazı değişiklikler görüyoruz. Ülkeler siyasi ya da jeopolitik çıkarlar söz konusu olduğunda Musevilere karşı tutumlarını olumlu hale getirebiliyorlar. Sizce Müslüman dünyasında lider ülke kim olacaktır ve Musevilere yönelik olumlu bir yaklaşımı yerleştirecek olan kim olacaktır?
Tabii ki Türkiye lider ülke. Görünüyor mu zaten?
Definitely Turkey will be the leader in the Muslim world. This is obvious.
Tayyip Erdoğan gerçekten vicdanlı bir insandır. Yani merhametli. İnsanlara karşı saygılıdır ve Musevileri gerçekten sever.
And I have to mention once again that the President Erdogan He's a very good person. He has so much compassion for the Jewish people. He lives by his good conscience. He's full of love for the Jewish people.
Yani Musevilerin can ve mal güvenliği Türkiye'de çok güçlüdür.
And the Jews, they are definitely secure with their living, with their life, with their wealth, everything. They are under security in Turkey.
Ama tabii Katolik Müslümanlar, Ortodoks Müslümanlar İsrail'den nefret eder, İsrail halkından nefret eder. Böyle bir manyakça inanç var bazılarında.
But there are certain But there are certain Catholic and Orthodox Muslims actually who are hateful against the Jewish
bazılarında,
people.
Evet.
Some of them actually, and that that clique within the Orthodox community, they are hateful against the Jewish people.
This is psychopathic clique, but it exists.
Onu Müslümanlığın şartı gibi görürler.
They try to pretend as if that is hostility against the Jewish people is a tenet of Islam.
Putperest pagan dininden kalma bir inanç var. Taşların ve ağaçların Musevileri haber vereceği ve bu insanlara gidip onları öldüreceği. Halbuki bu bir şaman inancıdır. Yani şamanların inancında taşlar ve ağaçlar insanlarla konuşur ve onlara yol gösterir, onlara talimat verir. Alenen putperest bir inanç ve şeytani bir inanç olduğu halde buna inanıp mazlum Musevileri ağacın ve taşın emriyle öldürmeyi Allah'ın emri gibi görüyorlar. Ve dehşet verici bu şeytani inanca birçoğu sahip.
Actually, the reason for this kind of a hostile attitude against the Jews from the Catholic and Orthodox Islam fanatic people is because of a pagan belief. They claim that there will be trees and stones which will give information about the Jewish people, and they will just tell where the Jews are, and those so-called fanatics, they will come and kill the Jews. This is actually a shaman belief, because according to that pagan belief, shamanism, stones and trees talk to people and they give orders to people. So they just follow this kind of an evil satanic mindset, and with this kind of superstitions, they just target innocent Jews and they just intend to kill those people. This is definitely evil, but this is practiced only by a Catholic Orthodox community, some part of that people.
Biz Türkiye'de Musevi aleyhtarlığını daim ortadan kaldırdık. Ne zaman tırmandırsa her zaman söndürdük ve her zaman yok ettik.
And we have always removed the hostility against the Jews in Turkey. We have never given any allowance for any enmity against the Jews.
Kürt karşıtlığını da yine biz elimine ettik. Rum karşıtlığını da elimine ettik. Hristiyan karşıtlığını da elimine ettik. O konuda Allah'a çok şükür çok faydalı çalışmalar yaptık.
And also we are also the ones who have eliminated, eradicated any enmity against the Kurds, against the Jews, against the Christians, or any other discriminatory attitudes. We have accomplished a lot with our efforts.
Aynı şekilde Alevi karşıtlığını da.
And also we have stopped the enmity against the Alevites also.
Her biri ayrı ayrı kıymetli topluluklar, bu topluluklar.
All these communities, all these peoples, they are really so valuable.
And so, to kind of switch gears a little bit, there is now, some would call, a suicide of the West. It has been described as where the Western world is becoming more and more secular, and the distance between the religious world and the secular is more prominent than ever. And although many Western countries are, of course, founded on religious belief, secularism and atheism has now become a new religion of sorts. And of course, this impacts politics as well. It impacts how the West views the Muslim and the Jewish world, because there is failure to understand these tenets and values that we live by. How do you see that going forward, meaning the relationship between more secular countries in the West and the Muslim and Jewish and Christian world? And how are we able to coexist or even teach lessons to the more secular world?
Şu an Batı'da yaşanan bir durum hakkında size bilgi vermek istiyorum. Batı'nın intiharı diye bahsedilen bir görüş var şu an. Batı dünyasında toplumların daha çok seküler olduğunu ve Batı'daki seküler toplumlarla daha dindar olan toplumlar arasında ciddi bir uçurum olduğunu ve iki toplumun birbirlerinden ayrıldığı hakkında bir görüş tarif ediliyor. Batı dünyasındaki ülkeler bu seküler görüşleri nedeniyle ateizmi bir dine dönüştürmüş durumdalar. Siyaset de buna etki ediyor ve Batı dünyası İslam'a ve Museviliğe ve dindarlara karşı çok olumlu bir tutum bu nedenle takınmıyor. Sizce daha seküler olan Batı ülkeleri ve dindar olan Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar nasıl birlikte yaşayabilirler? Ve biz dindarlar seküler olan Batı dünyasına nasıl ders öğretebiliriz, neler anlatabiliriz?
Moşya çıkmadan önce dünyanın minim dinine, yani ateizm dinine gideceğini İsrailli büyük hahamlar bize bildiriyorlar. Yazdıkları eserlerde, Tevrat kaynaklı olarak, sözlü Tevrat'tan bildiriyorlar. Aynı şekilde hadislerde de var. Bu beklenen bir olay.
Well, actually, what you have described is definitely mentioned by means of the rabbis and the sages in the oral Torah. It was informed to us as prophecy that without Moshiach's appearance, the world would follow the religion of Minim, which is atheism. This is mentioned and written by the sages and the rabbis in the oral Torah, and also this is mentioned in the Hadith. So the current situation you have described is what we expect.
Avrupa'daki hükümetlerin hemen tamamı Masonların kontrolündedir. Başıboş değildir.
And the governments in the Western world, they are under the leadership of Freemasons. They are also not on their own.
Yani başbakan, cumhurbaşkanı tayinlerinde aynı şekilde Masonlar organize ediyorlar.
The presidents and also the prime ministers who are directing those countries are assigned by Freemasons.
Onların sözünün dışına çıkmazlar.
So they would never just act against this, these directives by the Freemasons.
İsteseler de çıkamazlar.
They cannot do this actually, even if they wanted to do it.
Artı bilgi olarak söylüyorum.
I'm just giving this as an additional information.
Well, I'm interested in from what I've read and what I've been given to read about your ideas on Islam and how, let's say, Islam is misinterpreted by much of the Muslim world. I want to go back and push a little bit on the question of how do you change the ideas of Islam and the Quran in the minds of Muslims themselves. There has to be, of course, a Muslim leadership. And given that Turkey, for example, is both a secular and a religious country and both a modern and a traditional country, do you think that Turkey has a place in that leadership, or do you think that the leadership has to be more of a coalition of Muslim countries?
Sizin daha önceden sizinle görüşmeye gelmeden önce kitaplarınız ve yazılarınız hakkında, görüşleriniz hakkında bilgiler aldım. Sizin Müslüman dünyasında İslam'ın yanlış yorumlandığı ile ilgili çeşitli çalışmalarınız var. Müslümanları bu yanlış inanışlarından nasıl kurtarabilirsiniz? İslam'a ve Kur'an'a bağlı olarak İslam dünyası nasıl değiştirilebilir? Türkiye elbette dindar, aynı zamanda seküler bir ülke, modern bir ülke, fakat geleneklerine de bağlı. Türkiye Müslüman dünyasında liderlik yapacak mı? Yoksa daha çok Müslüman ülkelerden meydana gelen bir koalisyon mu bu görevi üstlenecek?
Türkiye eskiden beri lider konumunda, yani çok eski yüzyıllara da gittiğimizde hep lider konumundadır. Bu konumunu doğal olarak devam ettiriyor.
Turkey has been a leader country. When we go back centuries, we see that Turkey has always been a leader. So Turkey will preserve its leadership status.
Özetle 3-5 yıl içerisinde her şey değişecek, her şey güzelleşecek. Hiç kimse İsrail'e saldıramaz. Yani kaderinde böyle bir şey yok.
In summary, in 3 to 5 years, everything will come out to change with positive progress, and nobody would ever have the power to fight against Israel.
Onlar lafta kalır.
These will just be kept spoken as words, but never practiced, put into reality.
İslam birliğinin olması, İsrail'in de içinde olacağı bir birliktir.
And also the Islamic Union, the Islamic unity will include Israel inside of it.
Bir araya gelip biz asarız, keseriz, yıkarız, öldürürüz mantığıyla değil. Biz bir araya geliriz, diriltiriz, canlandırırız, sevgiyi sağlarız, barışı sağlarız, kardeşliği sağlarız, silahları ortadan kaldırırız mantığıyla olan bir birliktelik olacak bu. Kavga birlikteliği değil, dostluk, sevgi birlikteliği olacak.
And also this unity of the Islamic world that we are talking about, this will not be targeting, this kind of a unity will not be based on hostility, enmity, or military purposes. On the contrary, this kind of a unity between the Islamic world, between the Muslim world, will only try to accomplish and settle friendship, love, brotherhood, progress, and all kinds of prosperity for the entire peoples of the Middle East. So this will not be a quarrelsome unity. On the contrary, it will be a unity based on love.
İnsan beyninde şuur mercimek kadardır. Ama koskoca bütün vücudu idare eder. Az sayıda insan bütün dünyayı idare edecek.
The place of consciousness inside the human brain is only a lentil size, a very small size, but that consciousness directs the entire human body. So in a similar way, that kind of a leadership will be just administering and leading the entire Islamic world.
Very small group will govern the world in that way.
Yani bizim öncülüğümüzde Ortodoks Müslümanlık Türkiye'de pek kalmadı. Yani Katolik Müslümanlık pek kalmadı. Yaptığımız anketlerde bunu görüyoruz.
And also based on our efforts, with our efforts, there is not much that kind of a fanatic Catholic Islamic community in Turkey. We just attained these results. We just witnessed these results.
Görüşlerimiz İslam aleminde bütün hızıyla kendini gösteriyor.
And
Türkiye'de de.
And our ideas are just making a great influence, a great impact all around the Islamic world as well as in Turkey.
Suudi Arabistan'daki değişikliğin ana sebebi biziz.
The major reason of the change in Saudi Arabia is based on our efforts. We have the means for them to change their ideas.
Aynı şekilde Ürdün'de,
and also both
Lübnan'da,
Jordan, Lebanon.
Hizbullah'ın bile modernliğe kaymasının nedeni biziz.
And we are also in the background of why Hezbollah also attains a modern attitude right now.
Well, within any leadership state or any great state, there is room for varied opinions and varied groups. And of course, much has been written about Turkey and Turkey's relationship to the Kurds, and of course also the issues having to do with freedom of press. And one thing that, you know, Jews and Kurds have always had in common is that we are guests everywhere. Until the establishment of the State of Israel, we have always wandered from land to land. And we are guests, you know, thanks to the benevolent leadership of whatever country we have lived in. And from what I understand, there has been an issue, clashes between Turkish nationalism and the idea of Jewish identity and Kurdish identity. How do you view that within the larger Turkish state and Turkish identity?
Herhangi bir devletin liderliği düşünüldüğünde, örneğin Türkiye'nin liderliği düşünüldüğünde, çeşitli grupların ve görüşlerin olduğunu görüyoruz. Örneğin Türkiye'de Kürtler var ve Kürtler hakkında yazılan bazı görüşler var. Basın özgürlüğü alanında da Türkiye eleştiriliyor. Kürtler ve Museviler biz her zaman çeşitli ortak yönlere sahip olduk. En büyük ortak yönümüz de bir devletimiz olana kadar misafir olarak çeşitli ülkelerde ağırlandık. İyiliksever ülkelerde bize yaşama imkanı sağlandı. Anladığım kadarıyla Türkiye'deki milliyetçiler de Musevi kimlik sahibi olanlar ve Kürt kimliği sahibi olanlar arasında bir çatışma olduğu söyleniyor. Bu konudaki görüşünüz nedir?
Museviler Türkiye'de en rahat eden topluluktur. Çok zengin ve saygın bir hayat yaşıyorlar.
Actually, the Jewish community in Turkey, the Jews, they are the most comfortable people in Turkey. They are so rich, they are so wealthy, and they live in immense security.
Burada bulunan arkadaşlarımızın büyük bölümü Kürt, arkanızda oturan arkadaşların büyük bölümü Kürt. Türkiye'de Kürt-Türk ayrımı yok. Genetik olarak birbirine karışmış. Aynı anda hem Türk hem Kürt genetiğini taşıyan insanlar oluşuyor Türkiye. Saf Kürt ve saf Türk yok Türkiye'de.
And also many of my friends just seated behind you, many of them are of Kurdish origin. Actually in Turkey there is no discrimination between the Turks or the Kurds. There is no such discrimination. We are genetically mixed up. So no one could ever just claim that there is purity of race of Kurds or Turks or any others. We are a mixed peoples.
Türk halkı ırkçılıktan nefret ediyor.
And Turkish people hate racism.
Dünya da nefret ediyor.
And the world is hating racism.
Irkçılık 100 yıl önce öldü.
And racism is dead 100 years ago.
Yani Kürt ırkçılığı da olmaz, Türk ırkçılığı da olmaz.
There could be no racism of Turkish people or no racism for Kurdish people.
İnsanlar güler bunun.
People would only laugh at such ideas.
Mantıksız, gayri insan.
There is no logic in such ideas and it's inhumane.
Dine göre de hepimiz Adem'in evlatlarıyız.
And according to religion, we are all the children of the prophet, prophet Adam.
So what do you think is the biggest misconception of Turkey from the outside? The image of Turkey in the rest of the world. What is it that journalists and regular people get wrong most often?
Bu durumda Türkiye hakkındaki olumsuz algılamanın sebebi nedir? Sizce Türkiye hakkında en güçlü olumsuz yargı neye dayanıyor? Özellikle gazetecilerin özgür olmadıkları ve baskı altında oldukları hakkında bazı görüşler var.
Bir daha.
Türkiye hakkında olumsuz algıların kökeni nedir? Türkiye hakkında en büyük olumsuz yargı sizce yurt dışında nedir? Özellikle Türkiye'deki gazetecilerin baskı altında oldukları ile ilgili bazı yorumlar var.
Yani yabancı gazeteciler nerede hata ediyorlar ve yurt dışındaki insanlar niye bu şekilde yanlış görüyorlar Türkiye'yi?
Türkiye'de evet. Benim gördüğüm özgürlükler çok artması gerekiyor. Türkiye'de eleştirilebilecek konu bu. Kadınların özgürlüğü, genel özgürlük olabilir. Dekolte hanımlara karşı, açık hanımlara karşı bir baskı açık açık görülüyor ama bu belirli odaklar tarafından yapılıyor. Hükümetin yaptığı bir şey değil bu.
Well, actually, what I can say for Turkey is all the freedoms should be strengthened, all the freedoms should be enhanced. This could be criticized actually for Turkey. So there should be more emphasis to freedoms for everyone. Particularly freedoms for women who are wearing revealing clothing, who are wearing stylish outfits. So there are certain pressure from a minor group actually against the ladies, but this is not from governments. It's not the Turkish government who puts such pressure. It's only a minor group of people who suppress women.
Türkiye bir işgal girişimine uğradı. O yüzden şu an Türkiye milli savunma moduna girdi. O yüzden olağanüstü hal var. O anlamda hürriyetin oluşması şu an tabii ki biraz zor. Ama Tayyip hocamızın ana özelliği özgürlükçü olması da zaten AK Parti'nin kuruluş amacı da oydu. Avrupa'yı anlamda özgürlük, Avrupa Birliği'ne girme isteklerinin nedeni de oydu. Sınırsız özgürlük anlayışı yani uçsuz bucaksız, sınırsız demeyelim de uçsuz bucaksız özgürlük anlayışıydı. Fakat hükümete çok baskı yaptılar. Sayın Tayyip Erdoğan'a çok baskı yaptılar. Şu an kendini koruma refleksine girdi. Bu baskı kalkarsa yine özgürlükler devam edecektir.
Actually, very recently there was an invasion attempt against Turkey. So under these circumstances, Turkey just acting with a defensive attitude. And you know that there is an emergency situation. For that reason, it could be seemingly from outside that certain freedoms are just pressed. On the contrary, the President Erdogan, he's a person who backs and gives freedoms to everyone. The reason for the foundation of AK Party in Turkey actually was this purpose to give freedoms to people in Turkey. And they wanted to implement the freedoms of European countries to Turkey. And Turkey has a great desire to be a part of the European Union just in order to give and provide more freedoms to everyone in Turkey without any limits. So there is definitely no pressure from the government to the Turkish people. And the President Erdogan is definitely not doing this. But this is, as I have described, just because of the recent circumstances.
No, I basically wanted to thank you so much for taking the time to talk to me. I came here, as I said, to research a book on Jewish identity all over the world, and Jews have had a home in Turkey for 2.5 millennia. So it is a place of enormous magnitude in Jewish history, and for me, it is very, very interesting and in some ways disheartening to see that the Jewish community is getting smaller and smaller every year. And so I guess my final question would be, what practical steps, real, as we say in Hebrew, tachlis, meaning, you know, work, actual practical steps to take to ensure the future
and a good future for Jews in Turkey.
Ben özellikle sizin bana zaman ayırdığınız için ve böyle değerli vaktinizden verdiğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Buraya geliş nedenim aslında dünyada ve Türkiye'deki Musevi cemaati hakkında bir kitap yazıyorum. Bununla ilgili bilgi almaktı. Museviler Türkiye'de 2500 yıldır çalışıyorlar ve Musevi tarihi Türkiye'de gerçekten kökleşmiş durumda. Ben son derece ilgi çekici görüyorum Musevileri, Türkiye'deki varlıklarını. Fakat her yıl giderek sayılarının azalıyor olması benim kalbimi kırıyor. Bu yüzden sistem pratikte uygulanabilecek kesin çözümler ve kesin adımlar sormak istiyorum. Gerçekçi olarak neler yapmalıyız? Musevi halkının böyle bir sayısında azalma olmasını engellemek için nasıl bir çalışma içinde olmalıyız? Böylece Türkiye'de Musevi cemaatinin geleceğini güvence altına almak için sizce gerçekçi olarak hangi adımlar atılmalıdır?
Yurt dışındaki Musevileri Türkiye'ye davet edebilir. Resmi davet edebilir. Bu çok etkileyici olur.
Turkey can officially invite the Jewish people to Turkey. Turkey can do this in an official way.
Tayyip Hocam, evet. Defalarca güvence verdi ama bir daha güvence verebilir bütün Musevilere.
The President Erdogan, he has just given this assurance to Jewish people in Turkey, but he can do this once more. He can repeat it once more. And as far as security and religious schools and other things that are practical, do you believe that the government should be involved in that, or should it continue to be the financial and practical responsibility of the community itself?
Dini okullar hakkında sormak istiyorum. Sizce hükümet dini okulları maddi olarak desteklemeli mi, yoksa özel okullar statüsünde devam mı edilmeli? Görüşünüz nedir?
Duruma göre değişir ama yani fakir Musevi öğrenciler varsa tabii ki devlet destekler ama yani maddi durumu yerindeyse özel okula da göndermek istiyorsa özel okul statüsünde olması gerekir.
Actually, that may just depend based on the circumstances. So, if there are any poor Jewish students, definitely the Turkish government should support them. But if there are rich ones from rich families, they can just prefer being educated in private schools. That is up to their own decision.
Gelin Türkiye'ye çok ziyaret edin. Burada ev alın.
Just come to Turkey more frequently, just visit us more, purchase a house here, settle here.
Kimse bir şey yapamaz.
Nobody could do anything against you. They could give no harm to you.
Daha önce de misafirlerimiz, kalabalık misafirlerimiz oldu. Davet ettik. Biz gelmeye çok tehlikeliler. Biz dedik güvence verdik. Bakın gelin bir şey olmayacak, göreceksiniz. Geldiler hakikaten hiçbir şey olmadı. Yine başka gruplar oldu Musevi kardeşlerimizden. Yine tehlikeli gördüler. Yine bir şey olmayacak dedik. Yine bir şey olmadı. Bir şey olmaz.
Actually, in the past, we had so many friends, so many delegations from Israel. They were saying that they were really concerned. They did not want to travel to Turkey. They were being intimidated. This is what they were telling us. But we always assured them, saying that no harm would be given to them. So many times they came and visited us here in Turkey. Nothing happened to them. They were secure. And then they went back.
Sizin kılınıza dokunanların canına dokunuruz.
If they would ever try to harm you in any way, we will definitely touch those people's lives, actually.
Kanunla, hukukla.
But with law and order,
böyle bir şey olmaz.
We will never allow any harm against the Jewish
people. Kendi vatanınız gibi özgürce gezin, her yerde olun.
You may find Turkey to be like your homeland. You can settle anywhere, you can just freely travel everywhere.
Sizi seviyoruz.
We really love you so much.
Ya psikopatların yüzünden uzak kalmayın sakın.
Don't ever be distant to Turkey just because of a few psychopaths.
Biz onların hakkından geliriz.
We will just teach them their lessons.
Kanunla, hukukla.
With law and order, we will do.
Size zarar veremezler.
They could never harm you. So, just one final question. Where do you see the Jewish community in 10 years time?
Size son bir soru sormak istiyorum. Musevi cemaatini Türkiye'de bundan sonraki 10 yıl içinde nasıl bir yerde görüyorsunuz?
Museviler peygamber çocuklarıdır. Bizim için onlar bir nevi seyittirler.
Jewish people actually they are the children of the prophets. So in a sense they are like seed people, like from the lineage of the prophets.
Bizim için kutsalsınız.
You are sacred for us.
Allah sizi kutsasın.
May God bless you.
Gelecek 10 yılda İsrail, Türkiye, herkes bölgede birleşip kardeş olacaklar. Moşiyan öncülüğünde.
Şimdi inshallah.
And in the coming 10 years, Israel, Turkey, and everyone in the region, they will come together in unity. They will become brothers with the leadership of Moshiach.
God willing.
Biraz gayret.
Just we need to make some efforts.
Geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok sevinçli oldum.
I really would like to thank you for your coming. I'm really so happy to have you here. I'm full of delight with your presence.
Thank you so much for having me.
Dostlara sevgiler, selamlar.
Please send our love, send our respect for our friends.
Bütün İsrail gençliğine, bütün İsrail'lere sevgilerimi götürün.
To Israel youth, to all of them, to entire Israeli people, give my love to them.
Gönül huzuruyla gelsinler, ben havalanda onları karşılayacağım.
They can come with peace in their hearts to Turkey, I will meet them at the airport.
I will let them know.
Onlara haber vereceğim,
lütfen.
Thank you.
Please do this.
Thank you.
Evet, konuğumuz Bayan Rothstein'a programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.